Ayrım 34.
Beni korkutuyorsun oğlum Hikmet. Bu oyunun sonu kötüye varacak. Hayır albayım, varmayacak. Oyun değil bu, gerçek. Kötü oyunlar geçmişte kaldı. Haha. Rica ederim şu tüyler ürpertici gülüşünden vazgeç oğlum. Haha. Bir de bana kafa tutuyor. İstersem seni şimdi emekli yüzbaşı yaparım da aklın başına gelir. Haha. Küstahlığımı affedin albayım, kendimden geçtim de. Ah ne olur da albayım, sevgi de, bilge de, evlilik de sizin gibi gerçek dışı birer oyun olsalardı. Onları yeni baştan istediğim gibi oynayabilseydim. Oysa bunların hepsi bana oynanmış birer oyun. Sizin gibi gerçek dışı güzelliği yok hiçbirinin. Bana itiraz etmeyin, inandıramazsınız beni. Albay güldü. Başka bir dünyanın adamı oldun muhakkak. Haha. Karşıma geçmiş, benden ayrı sözler ediyor. Sen hangi dünyanın adamısın bakalım? Bana böyle itiraz ediyorsun diye kendine güvenme, gerçekliğini buna bağlama. Daha aklım başımda olduğu için direnmene göz yumuyorum. Ben her şeyi birbirine karıştırmaya başlayınca sen de bu kişiliğini kaybedeceksin. Basit bir köle olup çıkacaksın. Artık itiraz etmiyorum diye gülümsedi Hüsamettin Bey. Sonra bana engel oldu diye suçlarsın beni. Haha, beni korkutmaya çalışıyor. Benim dışımda var olduğunu göstermek için elinden geleni yapıyor. İnsan kendine de karşı olamaz mı? Haha, sen kendime karşı bensin. Buna ne diyeceksin bakalım? Bir şey demem diye karşılık verdi albay. Yoruldum. Oyunu yazmayacaksak kalemi kağıdı kaldırıyorum. Hayır, yazacağız. Fakat herkes gerçek rolünü bilmeli artık. Mesela ben şimdi kendimi çimdiklesem ve acı duymasam ne olacak? O zaman gerçek bir varlık olmadığınıza inanacak mısınız? Belki gerçek yönleriniz var. Fakat herhalde albayım bütünüyle gerçek olduğunuzu, yaptığınız her şeyi gerçekten yaşadığınızı ileri süremezsiniz. Hiç olmazsa bana karşı. Çünkü bütün bu tutarsızlıklar başka türlü açıklanamaz. Benim de gerçek dışı yaşantılarım oldu. Bilge ve sevgiyle aynı insanın yaşayabileceğini düşünebilir misiniz? Gördünüz mü? Bazı olaylar vardır ki onları gerçekten yaşamış olsaydım hiç dayanamazdım. Evlendiğim günü, önünden geçtiğim ya da önümden geçen yüzlerce gülümseyen suratı gerçekten görmüş olamam. Sevgiyi de geçen gün yolda gördüm, onunla konuştum. Hiç böyle şey olur mu? Onunla yaşamış olduğum bunca acıklı maceradan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşan ben olamam. Sevgiyle geçen gün karşılaşan ben olsaydım, gecekondu ve bilge ve hatta sevgiden ayrılmış olmam gerçekliğini kaybederdi. Yoksa sevgiden ayrılmadım mı? Belki de sıcak bir günün öğleden sonrasında uzandığım kanepede uyukladım. Karımın, hizmetçinin sesleri uzaklaştı ve sizler yaklaştınız albayım. Hepiniz bana doğru geldiniz. Belki de gelmediniz. Belki de bir kapının açılışıyla uyandım, uyku sersemiydim. Hangi evden çıktığımı hatırlayamadım. Bakkala gidiyordum. Sevgiyle benim bakkalıma mı, yoksa bakkal Rıza'ya mı? Bakkallar da hep birbirine benzerler. Ne yapıyorsun dedi sevgi yolda beni görünce. Uyandın mı demek istedi belki. Ahşap bir evde oturuyorum, uzak bir semtte dedim. Belki de demedim. Sigara almaya çıkmıştım demiş de olabilirim. Ben değişmedikten sonra albayım sözlerin ne önemi var? Zayıflamışsın dedi. Hayır, bu sözü uydurmuş olabilirim. Fakat dalgın olduğum gerçekti. Bütün çabaların boşuna dedi. Sen uzun bir rüya gördün dedi. Sen gecekondularda yapamazsın dedi. Kolları çıplaktı. Karımın kolları çirkinmiş diye düşündüm. Bunca yıldır görmemişim. Alıcı gözle bakmamışım demek. Evliyken demek hep bir şeylerin telaşı içindeymişim. Hep başka şeyler düşünürmüşüm. Oysa hayallerimi bozacak bir şey yapmamıştı. Benim özel bir kişiliğim yoktu ki dedi. Benimle istediğini gerçekleştirebilirdin. Bunu ne zaman söyledi, yolda gördüğüm zaman mı? Çok korktum albayım. Hiçbir şey yaşamamışım gibi geldi birdenbire bana. Başka bir elbise giymişti, yani daha önce görmediğim bir kılık. Onun için hayal değil diyorum. Gerçek sevgi olmasaydı, insan onu bildiği bir elbisenin içinde düşünürdü. Bilge'yi duymuştu herhalde. Üstelik Bilge'yi 23 gündür görmediğimi sanki biliyormuş gibi baktı bana. İnsanlar her şeyi duyuyorlar. Bunun için de çabuk tükeniyorlar, hiçbir şeye şaşmaz oluyorlar zamanla. Biz de bu arada hiçbir şey yapamadık albayım. Oyunlarımız hep yarım kaldı. Bir süre yalnız bıraktılar bizi sevgiler. Belki de yeni çevremden çekindiler başlangıçta. Aslında sizlerin, Hüsamettin Tanbayların, Nurhayat İyicellerin filan eskimesini beklediler. Biz de telaş yüzünden hiçbir şey yapamadık işte. Sevgi de yolda gördü beni. Oturup bir işe yarayacağıma sokaklarda dolaştım, onun için gördü. Oyunlarımızda içtenlikle uğraşsaydık hiç görebilir miydi beni? Her şey birbirine bağlıdır albayım. Görünmek istemeyen bir yolunu bulur. Artık çok geç kaldık albayım. Oyunu yazsak da önemi yok. Kıskıvrak yakalandık. Biz demenden hoşlanmıyorum dedi Hüsamettin Bey. Çevrendekilere karşı hürmetin gittikçe azalıyor. Kendine güvenin kalmadıkça etrafına saldırıyorsun. Sizi ben yaratmıştım albayım. Bu nedenle benimle birlikte zayıflıyorsunuz. Bu yüzden bana öfkeleniyorsunuz. Haklısınız. Ben hepinizden sorumluyum. Oyun bozanlık edemem. Bana bağlanan ümitleri boşa çıkaramam. Kendi yapamadıklarınızı benden bekliyorsunuz. Öyle söz vermişim. Benim hafiflik etmeme kimsenin tahammülü yok. Hafiflik gösterdiğim zaman da sevimliliğimi kaybediyorum zaten. Yorgun oyuncularla temsili sürdürmek zorundayım. Yoksa sonum kötü olacak. Bütün oyuncularda derme çatma birader. Oradan buradan toplanmış. Kendilerinden çok daha iyi oyuncular bulunduğunu bildikleri için biraz isteksizler. Kötü şartlar altında yetiştiler tabii. Avrupa yüzü görmediler. Taşıma suyla dönen değirmen bu kadar olur albayım. Ne kadar süslenseler bir yerden sırıtıyor zavallılıkları. Bir taraflarında küçük de olsa TM yazısı okunuyor. Ülkemizdeki büyük oyun işte bu kadroyla oynanıyor albayım. Başka çaremiz olmadığı için de hepimiz yerli mallara karşı sonsuz bir hoşgörüyle bakıyoruz. Yoksa albayım siz de güçlü bir yabancı aydının hayal ürünü olsaydınız, şimdiye kadar Amerika'yı filan keşfetmiş olmaz mıydınız ha? Benim gibi yorgun bir kafanın yaratacağı Hüsamettin Bey'den ne beklenebilir oysa? Albay yeni durumuna alışmış görünüyordu. Zarar yok oğlum Hikmet. Amerika'yı keşfedenler çok sıkı tutuyormuş işi. Ben senin tabirinle gevşeklikten yanayım. O zaman da kaderimizi değiştiremiyoruz albayım. Tam anlamıyla bir trajedinin içine düşüyoruz. Ben şahsen melodramdan yanayım. Durdu, düşündü. Fakat ne yazık ki insan hayatında trajedi daha çok albayım. İnsan çarkları tersine çeviremiyor. Ah ne olurdu bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım. Seni bütün kötülüklerinle birlikte seviyoruz diyorlar ya, ondan istemiyorum işte. Sevseler de neden hiç unutamıyorlar? Genel af ne zaman çıkacak albayım? Hani bütün sonuçlarıyla suçları affeder ya, ne zaman kavuşacağız ona? Gözlerini kapadı. Genel affı görür gibi oluyorum albayım. Gülümsedi. Delileri de affederler mi acaba? Kendini deli zannedenleri affederler belki dedi Hüsamettin Bey. Başkalarına zararları dokunan delileri de affederler mi? Genel bir af olsa onları da suçsuz saymaları gerekir. Bencillik yüzünden başkalarına bilmeden eziyet edenleri? Hepsi affedilecek herhalde. Genel affı senin çıkaracağın anlaşılıyor. Sen de istediğini yaparsın. Kolay mı albayım? Akıl insanın yakasını bırakıyor mu? Fakat afla birlikte şartları da düzeltmek gerekiyor albayım. Yoksa serbest bırakılanlar ümitsizlikten, yapacak başka bir şey olmamasından, bir şey yapmak gerektiği için, bir şey yapmadan yaşanamayacağı için, iyi bir şey yapmasını öğrenmedikleri için ve kötü bir şey yapmaktan başka çareleri olmadığı için aynı suçları tekrar işlerler. Başka çare yoktur albayım. Genel af aslında değişik bir işkence yoludur. Yoksa affederler miydi? Dünyada bedava hiçbir şey yoktur albayım. Var dedi albay. Sen varsın. Ve senden önemlisi oyunlarım var. Fakat herkesin burnundan getiriyorum. O başka dedi albay. O senin duyun. Bedava olmasan da burnundan getireceksin herkesin. Güldü. Oyuna ben de alıştım galiba. Hikmet bağırdı. Onun için gerçek değilsiniz işte. Aman yarabbi, dünyanın sonu geldi. Yazalım albayım, başka çaremiz yok. Bu oyunun yazarı veremli bir aydındı. kendisiyle nakliye işleriyle uğraşan bir şirketin muhasebe yardımcılığını yaparken tanışmıştım. Şirketin yazışmalarını tercüme ediyordu. Aynı zamanda bir gazetenin dış haberler servisinde çalışıyordu. Kendi ifadesine göre 4 lisan biliyordu. Bunların ikisini çok iyi biliyordu. Ben can sıkıntısıyla defterleri karıştırıyordum. Veremli başını kaldırmadan çalışıyordu. Zamanla benim öteki personel gibi kendisiyle alay etmediğimi görünce bana açılmıştı. Bu açılma ilk önce şöyle olmuştu. Muhasebeci ve diğer bazı kötü adamlar onun çelimsiz ve dayanıksız olduğunu bildikleri için bizim veremliyi yorucu yarışmalara sürüklüyorlardı. Daha doğrusu birbirleriyle yarışıyormuş gibi yaparak onu kendi oyunlarına çekiyorlardı. Çok okuyan ve çok bilen bu kitap kurdu, ne yazık ki tıpkı kitaplarda olduğu gibi bu basit oyunları göremiyordu nedense. Ne yazık ki Allah kahretsin gene kitaplarda olduğu gibi burnunun ucunu gördüğü yoktu. Ona 4 gazoz, 5 çay ve 3 kahveyi birden ısmarlayarak hastalanmasına yol açıyorlardı. Görünüşte hepsini birden içebilecek misin bakalım diyorlardı. Aslında her şeyi bilir geçindiğin halde ne kadar aptalsın demek istiyorlardı. Ayrıca bu aptallığını yüzüne karşı da söylüyorlardı. Neden onunla uğraşıyorlardı? Bunu kendi kendime soruyordum, onlara soramıyordum. Kitap kurduğunu uyaracak cesaretim de yoktu. Bu olayların bana da bulaşmasından korkuyordum herhalde. Fakat ben insandım, onlar gibi canavar değildim. Sanki insan, diyordum kendi kendime, ezilenin önüne göğsünü siper eden bir kahraman mıdır? Aldığım cevap kendimden şuydu. Evet, böyle bir kahramandır. İşte bu cevaba dayanamıyordum. Bir gün odada yalnız ikimizin bulunduğu bir sırada neden bu akılsız adamların oyununa kurban gittiğini ona sormak cesaretini göstermiştim. Ne yapalım, benim de kahramanlığım bu kadardı. Kahramanların da kim bilir başka ne kötü yanları vardı, benim yoktu. Neyse bu mesele ayrıydı. Veremli kitap kurdu, gözlüklerinin altından güvenle baktı bu kahramana. Odamızda yaşayan ikinci sınıf canavarların karşısına çıkan kahraman da elbette ancak benim çapımda olurdu. Fazla incelemenin anlamı yoktu. Oysa ben olmasaydım da mesela onun gibi bir kitap kurdu olsaydım, bütün kitapları okumuş olsaydım, kitap tozu yutmaktan ciğerlerim bozulmuş olsaydı, kitap tozu koklamaktan burnum durmadan aksaydı, kitap tozundan kaşınsaydım, her bir şeyleri ince ayrıntılarına kadar bilseydim, böyle bir tık nefes bir aydın olmasaydım onun gibi davranır mıydım hiç? Karşıma ilk çıkan küçük hesaplı bir kahramanın gözlerine sevgiyle bakar mıydım? Burnundan getirirdim onun. Bütün kitaplarımın acısını ondan çıkarırdım. Ben de herhalde bu kötü niyetlerim yüzünden bir türlü kütüphane faresi olamamıştım. Neyse bu mesele de ayrıydı. Benim kendisine acıdığımı görünce işte o zaman bütün yabancı dilleri bildiğini ve birçok sayfa karaladığını anlatmıştı bana. Üstelik profesyonel muharrirler gibi daktilo ile yazıyordu. En çok bu tarafına hayran olmuştum. Hem de iki parmakla ve çok hızlı yazıyordu. Ben artık bu kadarına inanmadığım için hemen daktilonun başına oturttum onu ve 2 gün önceki Bayram gazetesinin büyük bir sıkıntıyla yazıldığı belli olan bir makalesini kopya ettirdim bizim veremliğe. Ben de aynı süre içinde el yazısıyla kopya etmeye çalıştım bu makaleyi. Aceleyle kötü yazdığım halde beni bir sayfada 7 satır geçti. Sonra yazılarımızı karşılaştırdı. Durumumun fena olmadığını, kendisinin bu arada 6 imla hatası yapması nedeniyle aramızdaki farkın aslında 3 satır olduğunu belirtti. İşte bu hızla yazıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Şimdi yazdığım satırları da ona borçluyum. Fakat bende pratik bir taraf vardı. Durumu hemen kavradığımı sanıyordum ve hemen iyi kötü bir şeyler çıkarıyordum ortaya. Onun gibi durumu çok incelemiyordum. Çünkü inceleyecek bilgim yoktu. İşte ben de bundan kazanıyordum. Ona gösterdiğim ilginin karşılığını böylece fazlasıyla almıştım. Kitap kurdu çok yazmıştı. Yazıları 2682 daktilo sayfası tutuyordu. Çok yaman adamdı bu. 4 dili iyi biliyordu, birçok dili konuşuyordu. Aynı zamanda ciğerlerinden hastaydı. Bundan başka 4 çeşit hastalığı vardı. Dört dil biliyordu. Kulakları ağır işitiyordu. Tansiyonu düşüyordu. Birkaç dili de konuşuyordu. Midesinden şikayetçiydi. Çok okuyordu. Nefes darlığı çekiyordu. Bana çok şey öğretmişti. Hastalık ve bilgi arasındaki bu doğru orantıyı da ondan öğrenmiştim. Fakat bunu çok karışık ifade etmişti. Çünkü çok okuyordu, çünkü çok biliyordu, çünkü çok çalışıyordu. Bu yüzden önce aklından rahatsızlandı, sonra öldü. Allah taksiratını affetsin. Akıl hastalığına tutulmadan önce çok içmeye başlamıştı. Bir gece yarısı onu yolda görmüştüm. Gözleri kan çanağına dönmüştü, kötü giyinmişti her zamanki gibi. Kolunun altında kağıtlar vardı. Sarhoş bir yazardan çok mesleğini sevmeyen bir bakkala benziyordu. Yıpranmıştı. Arkadan bakılınca yaşlı bir memura benziyordu. Önden bakılınca hiçbir şeye benzemiyordu. Böyle durumlarda mustarip sanatçılar boğuk bir sesle konuşurdu. Onun sesi en son çıkan şarkıları satan işportacılarınkine benziyordu. Acıklı olduğu kadar gülünç bir durumdaydı. Ülkemizde bir zamanlar çok tutulan Arap filmlerinin kahramanlarına benziyordu. O sıralarda böyle filmlere çok gülüyordum. Şimdiki aklım olsa gülmezdim. Çocukluğumda böyle bir film görmüştüm. Bu filmin kocaman dudaklı ve fesli ve ıstıraplı bir kahramanı vardı. Bizim Veremli gibi çok okumuştu, hayattan bezmişti, evinden kaçmıştı, çok ezilmişti, sonunda birini öldürmüştü. Hukuku yeni bitirmişti, kız kardeşinin ifade edilmesi üzerine babasının efendisinin ya da ona benzer bir şeyinin oğlunu, evet bu ırz düşmanını öldürmüştü. Tam Avrupa'dan yeni geldiği sırada, babasını artık rahat ettirmeye karar verdiği sırada. Fakat kör talihti, cinayeti işledikten sonra pencereden kaçıp gitmişti, hayata lanet etmişti. Sonra durmadan yazmıştı, köprü altlarında yaşamıştı. Yazdığı sayfaları başının altına yastık yapmıştı. Bu sayfaları yakarak ısınmak isteyen serserilere karşı koymuştu. İyi bir insanla mükemmel bir izdivaç yapan kız kardeşi sonunda onu köprü altında bulmuştu, kurtarılmıştı. Şimdi bu filmi seyretseydim hiç gülmezdim. Çünkü artık hayatta başka şeylere önem verilmesi gerektiğini öğrenmiştim. Fakat bunu öğrenmekte çok geç kalmıştım. Neyse bu mesele de ayrıydı. Bunları insan zamanında görmeliydi. İşte kitap kurdu, karşımda duruyordu. Gece yaralarına kadar yazıyorum diyordu. Sonra da yazdıklarını lefterin meyhanesinde gözden geçiriyordu. Bekçi de kapanma saati geldiği zaman onun bir köşede şarabını yudumlamasına ve temizlik vesaire yapılırken bulanık gözlüklerinin gerisinden yazdıklarını incelemesine izin veriyordu. Daha çok bilimsel eleştirilerle uğraşıyordu kütüphane faresi. Kişiliğinin daha ilginç olduğunu görmüyordu. İşte burada kaybediyordu. Ben de Tanrı'ya isyan ediyordum. Neden işler hep ters gidiyor diyordum. Onun yerine ben bilimsel olmak istiyordum. Al benim gözlerimi ona ver Tanrım. Onun bilimselliği de benim olsun kabilinden beceriksiz yakarışlarda bulunuyordum. İşte kitap kurdu ayakta sallanıyordu. Bütün felsefesi ve bütün sefaletiyle karşımda duruyordu. Ona sordum. Neden kendi hayatını yazmıyordu? Cevap verdi. Hatıra kabilinden bir şeyler karalıyordu. Çok heyecanlanmıştım. Durmadan soruyordum. Nasıl hatıralardı bunlar? Ne kadar yazmıştı? Hayır söylemem diyordu. Hepsi gizli kalacaktı. Yayımlamayacaktı. İleride çocukları okuyacaklardı. Babalarının nasıl bir insan olduğunu göreceklerdi. Oysa evli değildi ve sanırım hiçbir macerası olmamıştı. Aslında bu macera sözüne de kızıyordum. Aptal bir kadının peşine düşmekten başka macera yok muydu? Neyse bu mesele de ayrıydı. Kısa da olsa bir şeyler yazmalıydı ve bu yazılar bilimsel olmamalıydı. Batı ülkelerinde de böyle bilimsel bir yazar vardı. Galiba birinci ya da ikinci adı Benjamin olan bu adamın çok ciddi ve çok kalın kitapları olduğu halde küçük bir hikayesi tanınmıştı. Ben bu yazarı da kitap kurdundan duymuştum. Bu hikayeyi de o zamanlar okumamıştım. Sonradan okuduğum halde şimdi yazarın ve hikayenin adını tam hatırlamıyormuş gibi yapmayı da kütüphane faresinden öğrenmiştim. Herkesten bir şey kapmıştım. Eskiden benim için maşallah bu çocuğun ezberi kuvvetli derlerdi. Evet, ezberliyordum. Çünkü çok dinliyordum. Söze karışmıyordum, bir kenarda duruyordum. Oyunlara pek katılmıyordum. Çünkü oyun kahramanı olmak çok zordu. Herkes düşmanları yeniyor ve vatanı kurtarıyordu. Ben bu kadar güçlü değildim. Düşman bile olmayı beceremezdim. Çünkü düşmanların bile kendilerine göre kahramanları vardı. Oysa ben de oynamak istiyordum. Bir kenarda kendimi yetiştiriyordum. Daha vakit var diyordum. Çocukluğun biteceğini bilseydim her ne pahasına olursa olsun oynardım. Ben de hiç olmazsa ihanet ederdim. Beni bu yüzden küçümserlerdi fakat oyuna da almış olurlardı. Neyse, bu mesele de ayrı olmakla birlikte bildiğim şuydu ki şairlerle çocuklardan başka bu meseleyle ilgilenen yoktu. Bu sözü de kendim mi düşünmüştüm? Belki bir yerde okumuştum. Neyse, kendime yakıştırmıştım. Ben bütün oyunların çocuklukla birlikte sona ereceğini bilseydim muhakkak oynardım işte. Haini oynardım, korkağı oynardım fakat oynardım. Kimse beni sahneden çıkaramazdı. Büyüyünce bu rolleri oynamak pek hoş olmuyordu. Neyse, bu mesele de ayrıydı. Nerede kalmıştık? Kütüphane faresinin hatıralarından bahsediyorduk. Bu hatıralar oyun biçiminde yazılmamıştı. Farenin ölümünden sonra kağıtları arasında onları ben ele geçirmiştim. Ve istediğim gibi değiştirmiştim. Ve kendi hayatıma uygulamıştım. Ve tanınmayacak hale getirmiştim. Oyun yazmayı da öğrenmiştim. Bu marifeti de kötü oyunlar yazan birinden kapmıştım. Daha önce de belirttiğim gibi herkesten bir şey kapıyordum. Ancak işime yarayacak kadarını kapıyordum. Daha fazlasını istesem bile kapamıyordum. Bazı oyunların adlarını duymuştum, bazılarını da seyretmiştim. Bana bunların önemli yerlerini söylemişlerdi. Bu kadarı da benim için yeterliydi. Gerisini ben uydurabilirdim. Zaten tarih de tekerrürden ibaretti. Belki oyunun satırları arasına gene oyunun gereği olarak kütüphane faresinin yazmadığı satırları sıkıştırmış olabilirim. Bunların hangileri olduğunu belirtmemek gerektiğini bana söylemişlerdi. Bunlar bilinirse iyi olmazdı. Tarihi piyeslerde de olayları tarihten yürüterek araya bir şeyler sıkıştırmıyorlar mıydı? Aslında tarihi bir araç olarak kullanmıyorlar mıydı? Ben de kütüphane faresini soylu bir amaç için kullanıyordum. Acaba öyle miydi? Bu arada onun gerçek yaşantısının içine gerçek dışı oyunlarımı karıştırmış olamaz mıydım? Eski yazarlar bu deyimleri bilmiyorlardı. Dünyaya geç gelmenin böyle yararları vardı. Aslında bunlar beni ilgilendirmiyordu. Gerçekle gerçek dışını ayıklamak eleştirmenlerin işiydi. Bu sıkıcı görev onlara verilmişti. Ben zaten bu ayrımı pek iyi anlamamıştım. Ayrıca eşyanın ve insanın gerçekliğiyle değil, benimle olan ilişkileriyle ilgiliydim.